Kıymetli Erkam Radyo dinleyenleri, Bir Gariplerin Kitabı programında da sizlerle beraberiz. Öncelikle hepinizi saygı ve muhabbetle selamlıyoruz efendim. Efendim bugün inşallah 2-4 Mayıs 2018 tarihinde, yani yarın başlayacak olan Uluslararası Hacı Bayram Veli Sempozyumundan inşallah hocamız bahsedecek. Hacı Bayram Veli'den bahsedecekler. Bu Kalem Vakfı'nın önderliğinde organize edilen bir program. Türkiye Odalar Borsalar Birliği, TİKA, Ankara Kalkınma Ajansı ve diğer kurumların destek vermiş olduğu bir program. İnşallah hem o programdan hem de Hacı Bayram Veli Hazretlerinden hocamız bizlere bahsedecekler. Muhterem hocam, Hacı Bayram Veli ile alakalı bu sene uluslararası 3. Hacı Bayram Veli Sempozyumu düzenleniyor. Hacı Bayram Veli'yi tanıtmak amaçlı. Siz de Hacı Bayram Veli ile alakalı çalışmalar yaptınız. Dilerseniz Hacı Bayram Veli Hazretlerinin hayatından kısaca bahsedebilir misiniz? Buyurun efendim.
Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ve bihi nesta'in. Evet, Hacı Bayram-ı Veli. Hacı Bayram-ı Veli Hazretleri Ankara'da İki tane medrese vardı. Evet. 1400'lü yıllarda. Birisi Ak Medrese, Hacı Bayram Camisi'nin olduğu yerdeki August Mabedi'nde Ak Medrese vardı. Evet. Bir de Ulus'ta, Eski Sümer Bank'ın karşısında Kara Medrese vardı. Kara kelimesi Çağatay lehçesinde büyük anlamına geliyor.
Kara.
Evet, kara.
Büyük medrese.
Büyük anlamı. Mesela göç sırasında Karadeniz'i görünce bakmışlar büyük bir deniz var.
Evet.
Büyük deniz anlamına gelmek üzere Karadeniz'e kara deniz demişler. Yani büyük deniz.
Büyük.
Hazar denizine göre büyük olduğu için Karadeniz, kara adını almış.
Evet.
Efendim, Hacı Bayram Veli Hazretleri önce İlahiyat Fakültesi'nde profesördü.
Evet.
1350 yılları civarında doğuyor. 1432 senesinde de 82-85 yaşlarında da vefat ediyor.
Evet.
Ama tasavvufi hayata başlaması 50 yaşında olmuştur.
Geç yaş diyebiliriz. Yani.
25 yaşında müderrisliği elde ediyor.
Evet.
50 yaşına kadar 25 sene Kara Medrese'de bugünkü söyleyişle İlahiyat Fakültesi'nde 25 yıl dini ilimler okutuyor.
25 yıl, evet.
Yani medrese kökenli.
Evet.
Efendime söyleyeyim, o devirde Hacı Bayram'ın yetiştiği dönemde hangi kitaplar okunuyor? Mantıklar okunuyor. Efendime söyleyeyim, Ömer Nesefi'nin akaidi okunuyor. Efendime söyleyeyim, tefsir, fıkıh, evet, işte Serahsi'nin Mebsutu vesaire, Maturidi'nin itikatla ilgili eserleri, İmam Eşari'nin eserleri, artık ne varsa, özellikle İmam Maturidi, evet, vesaire. Yani bütün bu ilimlere mücehhez, eskiden müderris şu. Mesela bizim Ankara İlahiyat'a geldiniz. Orada yazıyor işte tefsir bölümü, profesör bilmem kim. Tefsir biliyor, hadis bilmiyor, kelam bilmiyor, fıkıh bilmiyor, tasavvuf bilmiyor.
Evet.
Ondan sonra bakıyorsunuz, İslam felsefesi diye yazıyor. Kur'an bilmiyor, hadis bilmiyor, tasavvuf bilmiyor, kelam bilmiyor. Kelam bölümüne bakıyorsunuz. Kelam bölümü hocası tefsir bilmiyor, hadis bilmiyor, fıkıh bilmiyor, tasavvuf bilmiyor.
Evet, sadece bir alanda uzmanlaşıyor.
Bir alanda.
Evet.
Halbuki ilim bir bütündür, bölünme kabul etmez.
Evet.
Bu yüzden eskiden alim-i kül dediğimiz bütün ilimleri bilen hoca profili vardı.
Evet.
Bütün ilimleri bilen hoca profili. Yani ben medresede mollayım diyorsun.
Evet.
Medresede müderrisim diyorsun. Ha, şu manaya geliyor. Bugün şark medreseleri hala devam eder. Karadeniz'de de medreselerin bir kısmı devam ediyor. Önce alet ilimlerini bir okutuyorlar.
Evet. Ha,
Emsile Bina Maksut vesaire, işte Molla Camii, efendim söyleyeyim Cürcani, Avamil vesaire okunuyor. Bitti.
Evet.
Bittiği zaman aynı hoca tefsir okutuyor. Önce tefsir usulü, ondan sonra tefsir okutuyor. O bitiyor, hadis usulü, hadis okutuyor.
Evet.
O bitiyor, fıkıh usulü ve fıkıh okutuyor. Aynı hoca okutuyor. Bizim ilahiyat fakültelerinde bir fıkıh hocası tefsir usulü ve tefsir okutabilir mi? Okutamaz.
Yok, yok.
Hadis usulü ve hadis okutabilir mi?
Yok.
Okutamaz. Tasavvuf ve tasavvuf usulü felsefesi okutabilir mi? Okutamaz. Diğer branş tefsir hocası da diğer bilimler okutamaz. Kendi biliminin uzmanıdır.
Evet.
Bitti. İşte alimi kül değil, bu yaşadığımız dönemde ihtisas adı altında ki bir yanlışlıkla alimi cüz, parçacı alim.
Evet.
Bütünü, total yapıyı göremeyen, bütüne ulaşamayan bir alim tipolojisi var şu anda.
Evet.
Ve bu kendi alanında uzmanlaşmak, bir alanda uzmanlaşmak alan körlüğü denen bir körlük doğuruyor. Şimdi bu konuşmam biraz daha müphem oldu. Anlaşılması zor bir konuşma oldu bu.
Evet.
O zaman alan körlemesi dediğimiz bir tefsirci. Tefsire dalıyor. Hadisten haberi yok, kelamdan haberi yok, fıkıhtan haberi yok, tasavvuftan haberi yok, İslam felsefesinden haberi yok, ahlaktan haberi yok. Niye? Kendi ilminde boğuldu. Etraf, civar, komşu, interdisipliner sistem üzere komşu bilimler acaba ne diyor, ne anlatıyor? Haberi yok. Haberimiz yok bizim
evet.
İlahiyat hocaları. Şimdi buradan hareketle şunu söylemek istiyorum. Daha açık söylemek istiyorum. Yani alan körlüğü, bir alanda ihtisas sahibi oldum. Tamam, güzel, çok da güzel. Ve o alanda bir gelişme ve çığır da açıyor. O da çok güzel.
O da güzel, evet.
Ama adı university. University. Universe. Yani kainat.
Kainat.
Yani bütüncüllük. Holistik. Bütün. Bir generally. Bir umumilik. Bir camia.
Evet.
Arapçada üniversiteleri, Araplarda camia.
Evet.
Bütün ilimleri cem eden.
Evet.
Camiatul Ezher diyor. Bütün bu ilimleri toplayan Ezher adı altında.
Evet.
Şimdi Sertolk Evren Salonu programı var. Profesör Mike Tyson, astrofizik profesörü, programı da o yapıyor. Ben bu programları izliyorum. Şundan dolayı izliyorum. Çoğu bildik şeyler. Ama orijinal fikirler de çıkıyor, geliyor.
Tabii.
Takip ediyorum, izliyorum. Zihin antrenmanı yaptırıyor bana program.
Evet.
Konuşanlar hep entelektüel. Konuştukları her bir kelime bir kitabı anlatıyor. Öyle insanlar konuşuyor.
Evet.
Onun için çok üst seviyeden bir program. Onun için dinlediğimde bende zihin egzersizi yapıyorsa benim tefekkürümü geliştiriyor. Kur'an-ı Kerim 700 tane ayet tefekkür anlatıyor, emrediyor. O zaman tefekkürümü geliştirmem lazım.
Evet.
Ve o niyetle izliyorum. Programlardan bir tanesinde psikolojistleri toparladı. İzleyiciler de elit izleyiciler salonda, Evren Salonu diyoruz. Programda Star Talk,
evet.
National Geographic'te böyle yayınlanır haftada bir. Alakalı alakasız, o kadar çok konuları var ki. Ama neler konuşuluyor?
Evet.
Modern düşüncede temayüller nereye? Programı biz dedim. Bizim tasavvufta anlatmaya çalıştığımız hakikatin bir akılcı, rasyonalistik yapı içerisinde afaki seyir dediğimiz konularda ne kadar başarılı bir mantık üretiyorlar, onu gördüm.
Evet.
Ve çok enfüsi değil. Ve zaman zaman istemeden enfüsi dünyaya geliyor ama biz bilim adamıyız, objektifiz, bunlar sübjektif konular diye o alana girmiyorlar. Halbuki girseler bir bütüncüllük, bir totalite elde edilecek. Çünkü insan bir dış bir işte meydana geliyor. İkisini de geliştirmek lazım.
Evet.
Ayat-ı kevniye çok güzel okunuyor. O kadar güzel ki düşünce metotları, mantıkları, yaklaşım, efendim söyleyeyim konuşma kurguları, efendim söyleyeyim ifadedeki mantıksal şeyler, matrisler, onlar çok güzel oluşturuyorlar. Onun
evet.
içindeki paradigmaları, onun içerisindeki koordinatları, düşünce koordinatları o kadar güzel oluşuyor ki gergef gibi işliyor.
Evet.
Çok hoşuma gidiyor. Tam entelektüel bir yapı. Ama aynı şeyi enfüste, yani insanın görünen dünyasının dışında, objektif dünyanın bir de sübjektif dünyasında aynı o incel, dantele gibi inceleme, onu göremiyoruz.
Ama eksik kalıyor yani.
Eksik orada kalıyor.
Evet.
Program şöyleydi, program. Programın konusu şu. Amerika üniversitelerinde akademisyenler, işte uzmanlık alanları, bunlar konuşuluyor. Psikolojistlere bu akademi camiasındaki insanların psikolojik backgroundları.
Evet.
Yani bir akademisyen profilinin arka planı, görünmeyen planı, onu anlatmaya çalıştılar. Onun üzerine durdular. Psikologlar hepsi şunu söyledi. İşte dallaşma, branşlaşma vesaire, bunlar mesela bir beyinle ilgili 30'a yakın ara dal var. Bir beyinle ilgili.
Evet.
30'a yakın ara dal. Beyin çalışıyorsunuz.
Bir de, ara dal. Bir de onun dalları var.
Subdivision ayrımlar 30 evet. tane. Bir konuya dalıyorsunuz. İşte nöropsikoloji mesela. Bir dalıyor, nörolojiyi unutuyor. Ona dalıyor, psikolojiyi unutuyor. Mesela örnek
uzmanlaşma veriyorum. Uzmanlaşma. Mütehassıslaşma.
Alan körleşmesi denen, kendi alanında çok mükemmel. Ve dünyada karşısına çıkan kimse yok. Hiç kimse yok. Güzel bir şey bu tabii. Söyleyecek bir şey yok.
Tabii.
Güzel bir şey. Ancak şu kadar ki, interdisipliner çalışmadıkları için diğer alanlardan haberi yok. Hmm. Böbrekten haberi yok, mideden haberi yok. Efendim söyleyeyim, sinir sisteminden haberi yok. Efendim söyleyeyim, kalpçi, koroner, işte neyse. Diğer dallardan yani cahil kalıyor, bilemiyor.
Halbuki vücut bir bütün.
Bir de tıp alanına çalışıyor. Oradan da bir hususileşiyor. Sosyal bilimlerden haberi yok. Toplumdan haberi yok.
Evet.
Dolayısıyla kendi alanında entelektüel kuantitesi süper. Yani 19, 18, 20, 21, 22, 25'e kadar gidiyor. Kendi alanında. Sosyal alana geldiğimiz zaman bir iktisat, maliye, bilmem ne. Bu alana geldiği zaman entelektüel kuantitesi çocuk seviyesine iniyor. Psikologların yaptığı tespit bu. Kendi alanı dışında çocuktan farkı yok. Kolayca kandırabilirsiniz. Hayatı bilmiyor. İktisadı bilmiyor.
Evet.
Siyaseti bilmiyor. Ekonomiyi bilmiyor. Sanat bilmiyor. Müzik bilmiyor. Evet. Bunlar bu branş bir hayatın bütünü. Hayatın, dikkat edin, totalitesinden, bütüncüllüğünden haberi yok.
Evet.
Ve bütün Amerika'daki akademisyenlerin %95 oranda, %90 hatta %85 iyimser bir rakamdır diyor. Kendi alanları dışına çıktığı zaman alan körlüğü olduğu için kendi alanı dünyayı görmeye engel oluyor. Evet, uzman kendi alanında %25, süper zeka, deha. Peki ekonomi konusunda?
Yok.
5 yaşında çocuktan farkı yok diyor.
Bütünü göremiyor yani. Tamam.
Evet. Bak dikkat edin.
Evet.
Osmanlı'da ve Selçuklu'da medreseler kurulduğunda İmam-ı Gazali işte Vezir Nizamülmülk ile beraber batınilik tehlikesini yok etmek üzere Bağdat'ta ilk medreseyi kurguladığında kelam ilimleri, tefsir, fıkıh, hadis, medresede her müderris bütün ilimleri biliyor ve bütün ilimleri okuyordu.
Evet.
Akli ilimleri, felsefe, İslam felsefesi, kelam, bilmem ne vesaire, bunları biliyor. Ondan sonra tefsir, fıkıh, hadis, bunları da biliyor. Efendim tasavvuf, işte riyazi bilimler vesaire, bunları da biliyor. Yani bütüncül bütün ilimleri biliyor ve bildiği gibi de medrese, müderris, ilahiyat fakültesi hocaları mecbur mutlaka cuma günü gidiyorlar bir camide vaaz vererek avam tabakasıyla.
Halkla da.
Elit içi, olmayan.
İç içe. Evet.
Halkla iç içe. Bir ayağı ihtisas alanında, öbür ayağı ihtisas, mütehassıs olmayan, yani avam diyorsunuz.
Genel.
Yani bilmeyenlerle temas, bilenlerle temas halinde, bir ayda bilmeyenlerle temas halinde. Bilenleri de biliyor, bilmeyenleri de biliyor.
Şimdi örgün eğitim, yaygın eğitim diyoruz.
Tabii.
Yani, evet,
örgün. Yani dikkat edin. Bilmeyi biliyorlar medresede.
Evet.
Bilmeyen halkı bilmiyorlar. Bu devirde o var.
Evet.
Bilmiyorlar. Halkı bilmiyor. İlahiyat fakültesini bitiyor öğrenci olarak. Hemen asistan oluyor. Hiç hayata dalmamış. Cami nedir? Müezzin nedir? İmam nedir? Müftü nedir? Fetva kurulu nedir? Basın nedir? Ekonomi nedir? İktisat nedir? Kendi alan dışında kelamcıysan tefsir nedir? Fıkıh nedir? Hadis nedir? Tasavvuf nedir? İslam felsefesi. Hiçbir şey bilmiyor.
Evet.
Entelektüel kuantitesi İşte onu anlatıyor Mike Tyson. Bütün akademisyenlerin %90'ı bütün bilimleri bilmedikleri için, halbuki Atina'daki meşhur o üniversitede bütün ilimler 17-20'nin hepsi okutuluyor. Ayrıca beden de bir ilime girmezse, bedenin de bir ilmi var. Bedenimiz de, beden ilmine sorulacak. Spor, riyada, riyazet.
Riyazet.
Aç kalma, susuz kalma, bedeni dayanıklılığın artırılması, koşma, dekatlon, pentatlon. Üniversite öğrencisi aynı zamanda bunu da yapıyor. Evet. Başka? Musiki dersleri alıyor. Var mı bizim fakültelerde? Hiç musiki dersleri, spor dersleri yok.
Yok.
Niye geliştiriyorlar onu? Onlar da bir bilim çünkü. Bedenin bilimi. Müzik, ruhun bilimi. Veyahut da bunu açarsanız tasavvufun bilimi. Evet. De diyebilirsiniz. Okuyun. Eski Atina Panteonu'nda, Atina Akademiyası'nda okunan bilimlere bakıyorsunuz. Bütün ilimler var. Her şeyi biliyor. Bilmeyince alan körlüğü ve toplumu okuyamıyorlar.
Evet.
Onu da şöyle çözmeye çalışıyorlar. Efendim söyleyeyim, think tank kuruluşları kuruluyor. Diyorlar ki Amerika'da zirai ürünlerin artırılması konusunda yapılması gereken köklü radikal tedbirler, alınması gereken radikal tedbirler nedir? Felsefeciyi çağırıyor, sosyologu çağırıyor, psikologu çağırıyor, ondan sonra ziraatçıyı çağırıyor, botanikçiyi çağırıyor, efendim söyleyeyim ilahiyatçıyı çağırıyor, bilmem ne. Bütün bilim adamlarından 50 kişi topluyor, para veriyor, bir hafta tartışın diyor. Hem para veriyor hem tartıştırıyor.
Evet.
100 kişi, 50 kişi artık. En sonunda bunlar tartışa bir hafta sonunda diyorlar ki Amerika ziraatini ilerletmek için şuna ihtiyaç var. Meydana gelen 100 tane fikir vardı. Tartıştık 100'ü 3'e indirdik. Bu 3'ten birisini beğenin. Amerika'yı bu kalkındırır. Amerika think tank. Biz daha Türkiye'de kuramadık bunu.
Evet, maalesef.
Yani ihtisaslaşmanın meydana getirdiği körlük. Bu şekilde icma, konsensüs bununla kapatmaya çalışıyorlar. Farkında Amerika bunun.
Evet.
Biz daha farkında değiliz. Siyaset, siyasal bilgiler fakültesini bitiriyor. İktisattan haberi yok. İlahiyattan haberi yok. Ziraattan haberi yok. Tıptan haberi yok. Musikiden haberi yok. Güzel sanatlardan haberi yok. Felsefeden haberi yok. Sosyolojiden haberi yok. Psikolojiden haberi yok. İlahiyat mezunu ve ilahiyat akademisyenler de böyle değil mi? Böyle.
Böyle.
İşte Mike Tyson bunu inceledi.
Evet.
Bak ne kadar partikülerli, ne kadar böyle çok özel bir program, değil mi?
Evet.
Akademisyenlerin akıl yaşı nedir? Konu neredeyse buydu. Amerika üzerinden tabii ve hayat açılımı açısından efendim söyleyeyim akademisyenler maalesef entelektüel kuantisi çocuk seviyesinde. Sonucu çıktı.
Maalesef.
2 saatlik tartışmanın sonunda. En mükemmel, en üst Amerikalı psikolojistler konuştum. Onların ifadesi. Peki bu Meksika'da böyle değil mi? Almanya'da, İtalya'da, İngiltere'de, İspanya'da, Fransa'da böyle değil mi?
Evet.
Kuzey Afrika ülkelerinde, Asya ülkelerinde böyle değil mi? Türkiye'de de farklı mı?
Yok, aynı.
Akademisyenlere efendim söyleyeyim bir yöneticilik veriyorsunuz, başarısız oluyor. Yine kendi alanında uzman, diğer alanında uzman değil.
Evet.
Yani alan körleşmesi, konu alan körleşmesiydi. Onun için bizim tekkelere, tarikatta general geliyor, tarikatta, tekkelere, kelami dergahına.
Evet.
Generaller geliyor. Eski başbakanlar geliyor. Muhtar Kadırcıoğlu Paşa. O geliyor. Bakıyorsunuz Paris Büyükelçisi Asım Paşa geliyor.
Toplumun her kesimi geliyor ya. Yani.
Ondan sonra bakıyorsunuz evet. Köylü dayı geliyor. Bakıyorsun Konya'dan ekmekçi İbrahim Amca geliyor.
Evet.
Bakıyorsunuz Asubay geliyor. Bakıyorsun milletvekili geliyor. Bakıyorsunuz İstanbul'un bütün uleması geliyor. Bir bakıyorsunuz Profesör Doktor Ferit Kam geliyor. Profesör Doktor Mehmet Ali Ayni geliyor. Ki bir kısım bağlı değil, bir kısım bağlı. Ama tarikat ve tekke her tür insan geliyor. Şeyh Efendi her tür insana açık.
Evet.
Alan körleşmesi yok şeyhlerde. Tekke bunu sağlıyor. Açılmayı sağlıyor. Medrese bu açılmayı sağlamamakla beraber Osmanlı zamanında medreseler, tefsir, fıkıh, hadis vesaire bütün bilimleri biliyorsunuz ve total alimsiniz. Kül, alimi külsünüz, alimi cüz değilsiniz. Bunun farkında olan Abdurrahman Bedevi, Zikrayat adlı eserinde ve Muhammed İkbal Pakistan'da
evet.
Türkiye'de Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri ve mektubatından gördüğümüz kadarıyla Esad Erbil Hazretleri dini ilimlerin yanında fenni ilimler de okunmalıdır diyor.
İkisi beraber olacak.
İkisi aynı anda olacak.
Evet.
Dini ilim denince tefsir, fıkıh, hadis, bilimlerin hepsini bileceğiz. Onun yanı sıra bugünümüzün bilimleri, fizik, kimya, astronomi, felsefe, sosyoloji, psikoloji, bunları da bileceğiz.
Evet.
Bütün bunları bildiğimiz zaman dünyayı görebilir hale geleceğiz. Bu bilmek de yetmiyor. Tekke'de insana açılım var. En yukarıda, en elit tabakadan en aşağı köyden gelen köylüye kadar.
Evet.
Herkese temas halinde. İşte İmam-ı Gazali Hazretlerinin açmış olduğu Nizamiye Medresesi'nde yetişen müderrisler hem okulda spesifik en üstün böyle Kadı Beyzavisi, İbn-i Art neyse bütün ilimler okunuyor. Bütün geçmiş ilimler Fahrettin Razi vesaire okunuyor. Fakat bakıyorsunuz arka planda o medreselerde bu gibi ilimler okunduğu gibi aynı zamanda medresenin dışına çıkıyor. Camilerde halkla ders yapıyor. Osmanlı bunu da yeterli görmemiş. Öğlenle ikindi arasında Süleymaniye'de müderris Mustafa Asım Efendi Kadı Beyzavi'nin Envar-ı Tenzil'ini okutacak diyor. Öğlene kadar her perşembe günü Süleymaniye Camisi'nde Mustafa Asım Efendi geliyor. Orada halka dersi veriyor.
Evet.
Yani cumadan önce yapılan vaiz değil. Halka dersi.
Halka dersi.
Şu sütunun dibinde. Öbürü Taftazani'nin Şerhi Akaid'ini okutuyor. Yani çok üst fikirleri bir balıkçıya nasıl anlatacaksın? Bir kayıkçıya, bir demirciye, bir efendim bezzaza, manifaturacıya nasıl anlatacaksın? Bir manava, bir bakkala ve halkta geliyor, dinliyor.
Evet.
Ve anlayamadığı soru soruyor. Bilim adamı da Allah Allah böyle sorular soruluyormuş. Tuhafına gidiyor. Demek ki öyle sorular gelebiliyor.
Tabii.
Onlara cevap vereceğim diye ilmi halkın seviyesine, leymenlere, alan dışı uzmanları indiriyor ve ilim adamının ilmini artırıyor.
İndirmeyi de başarıyor yani.
İndirmeye başarıyor ama geliştiriyor, olgunlaştırıyor.
Geliştiriyor evet.
Sırf camide vaaz değil.
Evet.
Bak bir kere İlahiyat Fakültesi hocaların camide vaaz vermesi ayrı bir şey. Bu o noktada değiliz Türkiye'de.
Evet.
Ve vaaz vermesinin dışında falan camiye gidecek. Haftada bir defa 3 saat Kadı Beyzavi okutacak.
Evet.
Ve halktan da insanlar gelecek, onları dinleyecekler. Ve halktan gelen sorulara bakacak, kendi en yukarıdan ürettiği ilim ile bunun halka iletilmesindeki aracılık görevini yapmak üzere kendini geliştirecek. Yani en yukarıyı ve en aşağı birleştirdiğin zaman o zaman alim. İşte Hacı Bayram Hazretleri burada ortaya çıkıyor.
Alimi kül.
Alimi kül. Tasavvuf eksik ama. Hacı Bayram Bey Hazretleri işte ilk yetişmesi Ankara'da ilim muhiti orada yetişiyor. Günün medrese bilimlerine o medrese bilimlerini öğreniyor ve bir müderris olarak yani İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi Üstaz El Müştarik dediğimiz yarım doçent. Ondan sonra Üstaz
evet.
Yani profesör yani müderris oluyor. Muhit işte doçent. Müderris, profesör ve uzun yıllar Ankara'da Kara Medrese'de müderrislik yapıyor. Yetişme tarzı bu Hacı Bayram Veli Hazretleri'nin.
Evet.
Hacı Bayram Veli'nin böyle çocukluğu hakkında fazla bir bilgimiz yok ama Sol Fasıl köyünde doğmuş. Bunu yanlış olarak Zülfazıl, fazilet sahibi anlamına gelen o kelime olduğunu söylüyorlar. 1510 yıllarına ait. Yani Hacı Bayram Veli Hazretleri 1432'de vefat ediyor.
Evet.
1510 80 sene sonra şer'i sicillerine bakıyoruz. Yani Hacı Bayram yaşadığı dönem sayılır.
Evet.
80 sene yazılmış şer'i sicillerinde sol sat harfi, var harfi, vav harfi, lam harfi. Sol.
Sol.
Sol. Bildiğimiz sol. Sağ sol sol. Fasıl. Çankırı'dan Ankara'ya girerken Hacı Bayram'ın köyü solda kalıyor.
Evet.
Ve Ankara'ya girerken en son köy. Bir kalaba var arada ama sol ayırım, sol kısım manasına geliyor. Köyün manası bu.
Evet.
Ve o zamanki belgelerde sol fasıl yazıyor.
Evet.
Sonra da bunu Hacı Bayram Hazretlerine bir cemil olsun diye, güzellik olsun diye. Efendim onun oranın adı Ankara'nın Zülfadıl semti. Hayır, Zülfadıl değil. Solfasın. Kaynaklarda öyle yazıyor. Ama Zülfadıl demek de benim de hoşuma gidiyor.
Evet.
Zülfadıl da derim. Ama orijin adı Solfasın. Kervanlar Ankara'ya ticaret için geldiklerinde o köyün açıklarında orada konarlar. Geceliğin dinlenirler. Sabah namazını kılar. Karın doyurur. Yola çıkar. Bir saat sonra güneş tam yeni doğmuşken at pazarına, sıman pazarına, koyun pazarına varırlar. Orada bir sürü ticaret hanlar var. Ahilik örgütün işte loncalar, bütün esnaf falan orada. Alış, satarlar mallarını. Yeni bir şeyler alırlar. Ondan sonra hanlarda bir gece, iki gece, üç gece kalırlar. Ondan sonra dönerler gene memleketlerine. Ama direkt akşam yorgunluğuyla Ankara'ya inmezler. Solfasıl'da istirahat ederler. Sabahleyin dinlenmiş olarak Ankara'ya girerler.
Şehir yapısı bu şekilde.
Evet. Solfasıl ile Ankara Kalesi'nin arası ya 6 kilometre ya da 7 kilometre. Daha fazla değil. Bu da eski yürüyüşle bir saatlik yoldur.
Evet.
Solfasıl doğduğu yer bu. Orada işte Açça Deresi diye bir dere var. Tabii o dere şimdi kalmamış, hep betonarme yapı, hep apartmanlarla dolmuş. Keşke köyü eski haliyle, tarihi şekliyle muhafaza etsek de orada bir Hacı Bayram dönemi Solfasıl köyünü görebilsek ne kadar güzel olurdu.
Çok güzel olur yani.
Evet. Londra'da mesela gidiyorsunuz, eski evet. Londra. Çivi çaktırmamışlar. Sit, tarihi sit alanı ilan etmişler. Dar bir yol, araba da girmiyor, eski. Ta 1200 yılların Londra'sı.
Tarihi koruyor. 1300
koruyor. Gidiyorsunuz, yol daralıyor, daralıyor. En sona bakıyorsun, bir yerde de çıkmaz sokak. O çıkmaz sokağın orada Hristiyan azizlerinden birisinin mezarı var. Koruyor, muhafaza ediyor. Niye böyle yapıyorsunuz? Benim psiko kültürüm, benim tarihi kültürüm, benim genetik kültürüm işte bu mezarda diyor. Ben bunu korumam lazım.
Evet.
Tasavvuf karşıtı, Türkiye'de yeni gelişen entelektüel Müslümanlar tarikatlara saldırıyor. Bir türbenin ne olduğunu anlayamayacak kadar geri zekalı ve şu anlarda bunlar da revaç görüyor piyasada maalesef. Bir türbenin ifade ettiği popüler aidiyetlik psikolojisinin farkındalığı yok. Bu mezarlar
maalesef tamam.
İşte İngiliz komiseri geliyor Erzurum'a. Efendim burada Hristiyanların sayısı çok, Müslümanların sayısı az. Siz Müslümanlar geldiniz, Hristiyanları yok ettiniz. Efendime söyleyeyim, bunlar konuşurken Erzurum valisi İngiliz komiserini buyurun diyor, davet ediyor.
Evet.
Bizim Erzurum'un tarihi mezarı bu diyor. Mezarı da gösteriyor. İngiliz komiseri beni niye mezara getirdin diyor. Efendim diyor, bakın şu mezarlarda haç işaretleri var. Görüyorsunuz. Bakın Hristiyanlara ait mezarlar burası. Müslümanlara ait mezar da burası. Şimdi Hristiyanlara ait mezarın büyüklüğüne bakın. Müslümanlara ait mezarların büyüklüğüne. Ve mezarda tarih.
Evet.
İngiliz komiseri bir baktım diyor. Müslüman mezarlığı Hristiyan mezarlığının 5 misli 6 misli daha büyük. Hep 200, 300, 400 senelik mezarlar. Hani biz nereden kovduk bunları diyor. İşte mezar, şahit. Yuhricül hayye minel meyyit. Ölüden diri çıkarıyoruz.
Evet.
Şaşırdım kaldım, bir şey diyemedim ben diyor. Bu kadar küçük kuş beyinli insanlarla doldu ki bu insanlar mezarın kimliğini bilmiyorlar.
Tarihi yok etmeye çalışıyoruz.
Yok yani. Tarihi değil.
Mezarda.
Hayır, tarihin yok edilmesi değil.
Evet.
Tarihle alakalı aidiyet şuurumuzu yok ediyorlar.
Yok ediyor.
Orada bir tane taş görüyorum. Mesela Saraybosna'ya gidiyoruz. Üzerinde Saraybosna'da yokuşu böyle tırmanırken Aliye İzzet Bugoviç'in olduğu mezarlığa giderken
evet.
İşte Osmanlı mezarlığı var. Hepsini yıkmışlar, yok etmişler. Niye mezara saldırıyor Sırplar? Burada Sırp olmadığı halde mezara saldıran Müslümanlar var Türkiye'de, entelektüel. Tarikatlarla mücadele edelim diyor. Komünistler ve dinsizler tarikatlar mücadele ediyor. Şimdi Müslümanlar mücadele ediyor. Yok efendim şu bu, öyle bir şey söz konusu değil. Allah malzemesini üreten fabrikalar, tarikatlar. Siyaset değil.
Evet.
İnsan üreten, insanı kamil, olgun insan üreten bir yapı. Tarikatlar bu. bir sırtlı kadar bilinçli değil. Türkiye'de tarikatlara saldıran Müslümanları konuşuyorum. Eskiden yok masonlardı, yok efendim solculardı, yok komünistlerdi, yok bilmem materyalistlerdi, dinsizlerdi. Bunlar saldırıyordu. Onun mantığını ben biliyorum niye saldırdı. Sen niye saldırıyorsun?
Müslüman niye saldırıyor?
Şu anda Türkiye biz bunu yaşıyoruz. Bu travma yaşıyoruz. Bakıyoruz arkasından Hazreti Peygamber'e saldırmaya başladılar. Peygamber düşmanlığı başladı. Proje bunların hepsi. O çıkıp da konuşanları iyi düşünmek lazım.
Evet.
Tabi onlarla ilgili de konuşmalar yapıyoruz. Allah hepsini ıslah etsin. Osmanlı'nın büyüklüğüne
amin,
bak.
Amin.
Tarikatı da, medreseyi de, camiyi de bir araya getirmiş ve bütünlemiştir.
Evet.
Bir gerçeklik budur. Ben gönlümü tekkede zenginleştireceğim. Medresede aklımı zenginleştireceğim. İkisini camide cem edeceğim. Popüler kültür böyle oluşuyordu.
Evet.
Hacı yani Londra'da bile evet, Hacı Bayram'ın köyünün muhafaza edilmesinin ifade ettiği
evet,
kültür, işte medeniyet inşasında tasavvufun rolünü anlatırken bu konuya, ki son Akademi Ar dergisinde konumuz bu olacak inşallah.
İnşallah.
Buralardan başlamamız gerekiyor. Şekli kültür, maddi kültür ögeleri üzerinden, ondan sonra psikolojik kültür, dini kültür ögeleri üzerinden, bunların bütüncüllüğü üzerine bir medeniyet oluşuyor.
Evet.
Bir medeniyet oluşturmuşuz. Bir sebebi var.
Evet.
Ve burada önemli olan diğer bir husus, Hacı Bayram Veli Hazretleri işte böyle bir Türkmen veya Yörük, tam olarak bilmiyoruz ama Anadolu'da ilk yerleşimciler Türkmenler olmuştur. Yörükler yerleşimcilikte biraz geri kalmışlardır. Türkmenler ilk yerleşimci olunca şehirleri onlar kurmuşlardır.
Evet.
Yörükler dağlarda gezdikleri için, yaylalarda, onlar biraz köyün, şehirlerin etrafında, köylerde kalmışlardır.
Evet.
Dolayısıyla Anadolu'nun zihni haritası Türkmenler üzerinden oluşmuştur.
Evet.
Yörükler arkadan gelmişlerdir. Onlar da şehirleşmiştir. Ama öncelik Türkmenlere ait. Bütün Balkanlara gidiyorsunuz. Bizim kökenimiz Karaman diyor. Ya Türkmen yani. Bizim kökenimiz Konya diyor. Türkmen yani.
Evet.
Hemen etrafına da Yörük köyleri oluşturmuş. Yörük yani yürük, yürüyen.
Evet.
O zamanlar işte tarih kitaplarına bakıyoruz. Yörükler yürüdüğü için hareket eden yürük deniliyor. Yörük, yürüyen manasına. Ve tabiat şartlarla boğuştukları için çok hareketli. Öbürü de şehir kültürünün vermiş olduğu hareketsiz bir hayat var. Akıl çalışıyor.
Evet.
Öbürü de beden, vücut çalışıyor. Şehirlerde akıl çalışıyor. Hala da öyledir.
Doğru.
Öyle, Allah böyle yaratmış.
Evet.
Ve şehirde yaşayanlara yörükler yatık diyor. Yani tembel manasına geliyor.
Hı.
Bedensel hareketleri yok.
Evet.
Köylüler de, şehirliler de onlara yörük adıyorlar. Hepsi Türk unsurları.
Evet.
Yani bizim şeyden gelen, Orta Asya'dan gelen, insanımızdır vesaire. Ve elhamdülillah Hacı Bayram Veli Hazretleri öz olarak böyle Ankara şehrinin civarında yörük olarak ben algılamaya çalışıyorum.
Evet.
Çünkü bu söylediğimi, mesela birisiyle karşılaştım. Rüya delil olmaz. Biz de biliyorsunuz. Rüyalar delil değil.
Evet.
Ama salih rüyalar da vardır.
Salih rüyalar.
Hacı Bayram Veli Hazretleri'ni rüyada gördüm diyen görmüş. Kastamonlu bir arkadaş var. Hocam Hacı Bayram Veli Hazretleri'ni rüyada gördüm diyor. Nasıl oğlum? Efendim söyleyeyim. Ufak boylu, böyle uzun değil. Sarışın diyor. Sakalı beyaz ama kızılımsı diyor.
Hmm,
yüzünde böyle leke şeyi var yani. Yaşlılıktan dolayı kahverengi şeyler, yüzünde onlar var diyor. Kaşı bembeyaz diyor. Efendim şöyle, şöyledir, böyledir. Ondan sonra Kütahya'da bir arkadaş vardı. O da bir Hacı Bayram Veli Hazretleri gördüm hocam. Nasıl? Aynen o Kastamonu'da rüyada gören kişinin aynı. Onu anlatıyor. Sivaslı bir arkadaşla karşılaştım. O zaman ben dedi rüyada Hacı Bayram Veli, işte ufak boylu, sarışın, mavi gözlü, böyle celalli bir yapıya sahip Hacı Bayram Veli Hazretleri.
Celalli yani.
Kırmızı sakallı ama beyaz, efendime söyleyeyim, nur yüzlü, işte kaşları beyaz, işte yani yörük tipi bu. 7-8 kişiden rüyada herkes rüya görüyor. Bunlar tevatür. Birbirini görmedi kimseler. Rüya görüyorlar. Hacı Bayram'ı görüyorlar. En sonunda yine birisi, hocam dedi, rüyada Hacı Bayram'dan dua aldım. Evladım, Hacı Bayram'ı gördün mü? Gördüm. Dedim ki ona, Hacı Bayram Bey'le Hazretleri'ne sana anlatayım. Anlat bakayım dedi. Benim rüyamda gördüğüme benziyor mu dedi. Ufak boylu, sarışın, sakalı kızılımsı, beyaz, yüzün üzerinde böyle kahverengi yaşlılık oluşumları var. Kaşları beyaz. Efendim söyleyeyim, ufak boylu, böyle tıknaz, böyle bir zat mı? Evet, aynen öyle. Nereden biliyorsun hocam? Senden önce 7 kişiden duymuştum oğlum dedim.
Evet.
Rüya hani dilli olmazdı. Herkes aynı şeyi anlatıyor.
Evet.
Ve hiçbirinin birbirinden haberi yok. Ben de doktora tezim olduğu için bunu biliyorum ve ona göre konuşuyorum.
Evet.
Vücut yapısı da öyle bir insan. Hacı Bayram Veli Hazretleri'nin. Bizim sülale, biz Ankara'nın yerlisiyiz. İşte bize o zaman eskiden cebeciler, yani silah üretimi ile meşgul olurmuşuz. Kahramanlar diye de anılırmışız. Cebecilik Osmanlı'da bir silah üretim, silah sanayi üzerine uğraşan bir esnaf kesimi. Bizim sülale buymuş.
Evet.
Dedelerden kalan iki tane kılıcımız var. Bir tanesi fakirin elinde, savaşa girmiş bir kılıç. Arada bir o kılıca bakarım ben, çalıştığım yerde. Oradan böyle bir cihat ışınları alırım böyle.
İlham geliyor.
İlham alırım. Evet. Onunla kendimi beslerim şöyle bir. Kılıçta cihat izleri var çünkü. O ruhu duymaya çalışırım. Ondan sonra elimdeki kalemi kılıç gibi düşünürüm.
Allah Allah.
İlahi kelimetullah kılıçla olduğu gibi kalemle de olur diye yazılarımı öyle yazmaya çalışırım.
Elhamdülillah.
Bizim sülale bir devlet memuru olarak aylık maaşını Hacı Bayram Veli Hazretleri'nin doğduğu köy, sol faslı köyü, onun yıllık gelini, öşürünü bizim sülale alırmış ve bizim o cebeci ocağı devlet memuriyeti olarak maaşı sol faslı köyünün geliriymiş. Devlet adına biz alıyoruz.
Evet.
O bizim maaşımız olurmuş. Onunla geçinirmişiz. Bizim kendi sülalemizin cebeci ocağı olarak memuriyetinin karşılık parası devlet. Bugünkü bordro öyle bir şey,
öyle bir şey
var gerçi de. Ya bildiğimiz bordro değil.
Evet.
Sen diyor devlet olarak sana maaş vereceğim. Ben devlet olarak Solfasıl köyünden vergi alacağım. O vergiyi sen al, senin maaşın olsun. Yüzyıllarca bizim sülale, kahramanlar sülalesi, o Hacı Bayram'ın doğduğu, Hacı Bayram Veli Hazretleri'nin doğduğu köyden uzun yüzyıllar memuriyet maaşı olarak devlet adına vergi toplamışlar ve kendilerine maaş olmuş.
Evet, o da güzel bir şey.
O da bir şey.
Evet, evet.
Hacı Bayram Veli Hazretleri'ni çalışırken fakiri motive eden arka plan psikolojik itici güç, kışkırtıcı güç biraz da bu oldu. Hacı Bayram Veli Hazretleri'nin köyüyle bizim sülalemizin bir bağlantısı. Öyle Ankara'nın yerlisi olarak.
Bağ var yani.
Evet, böyle bir bağlantı var.
Evet.
Efendim, Hacı Bayram Veli Hazretleri işte Nasaray Ansuru falan vesaire, o Şeyh İzzettin'den okudu deniliyor ama orada Şeyh İzzettin'in doğum ölüm tarihlerine şöyle bir baktım ben. Pek Hacı Bayram Veli Hazretleri'ne Nasaray Ansuru okutacak ilk temel bilgileri verecek bir tarihi olarak bağlantı olduğunu görmedim ya şahsen.
Evet.
Ama Halin çıkışında orada Halles Mahmut Camisi var. O Halles Mahmut Camisi'nin girişinde Ulus'taki Halin çıkış kapısı.
Ulus'taki Hal, evet.
Çıkışında Halles Mahmut'un oradaki Baba Sultan diye anılıyor. Büyük bir ihtimalle Hacı Bayram Veli Hazretleri'nin benim şahsi kanaatime göre hem kayınpederi hem de hocası. Evliya Çelebi seyahatnamesinde Ankara'ya geldiğimde Hacı Bayram'ı ziyaret ettim. Rüyada bana dedi ki diyor, önce git Baba Sultan'ı ziyaret et.
Evet.
Ondan sonra gittim diyor, işte orayı Hallaç Mahmut, işte o zat Hallaç Mahmut kim, işte onu ziyaret ediyor. Ve o gece de rüyasında böyle Hacı Bayram'ın türbesinde 3 günde bir hatim yapıyor. Hacı Bayram'ın ruhuna hediye ediyor. Ve rüyamda birisi çıktı geldi diyor. Ben Hızır'ım. Yarın seninle görüşeceğim diyor. Sohbet ettik rüyada diyor. Ertesi gün oldu diyor. Baktım diyor, caminin önünde çıktım da namazda Hallaç Mahmut Mescidinden çıktım diyor. Evet. Rüyada gördüm zat. Benim de diyor rüyada gördüğün zat. Tokalaştım diyor falan. Konuştuk bilmem ne, dua alacağım diyor. Fakat ben de konuşurken işte bir yer gösterdi, şuraya buraya. Ben oraya bakarken bir baktım kayboldu. Duasını alamadım diyor.
Allah Allah.
Rüyada görüyor. Ertesi gün de başıma geldi diyor. Gördüm kendisini diyor.
Kendisini de görmüş.
Her gittiği mezara ziyaret etti. Allah dostlarının mezarında türbenin içinde oturuyor. Bir Kur'an hatmi yapıyor. Birinci gün 200 sayfa. İkinci gün 200 sayfa. Üçüncü gün. Üç gün sürüyor. Ondan sonra türbede yatıyor veya handa yatıyor neyse. Ve mutlaka o kişilerle görüşüyorum diyor. Bir hatim yaptıktan sonra diyor.
Ruhlarına bir hatim
türbede okuyor. Türbede okuyor
ama. Türbede okuyorum.
Yani bu Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde işte Kanuni Sultan Süleyman Han zamanlarında yaşamış oluyor. O seyahatnamenin de iyi bir değerlendirilmesi lazım.
Evet.
Anlatırken böyle şakalı ifadeler var. Erzurum'da diyor o kadar sert kış olur ki bir kedi bir damdan öbür dama atlarken havada dondu diyor. Kaldı diyor hayvan diyor. Bahar mevsimine gelip güne çıkınca donu çözdü. Kedi aşağı o zaman düştü diyor.
Evet.
Böyle şakacı anlatımlar var.
Mübalağa mı biraz
bu tür tabii ciddi ciddi bir şeyler anlatırken bu tür latifeler yaparsanız tabii. Beyin dinlenmesi denen bir olay var.
Orada bir hakikati anlatıyor tabii.
Evet. Tabii. Yani bir hakikati anlatırken tabii. Abartılı bir şekilde anlatıyor. Tabii. İşte Hacı Bayram Veli Hazretleri'nin müderris olana kadarki hayatı yani ilimle yola çıkmış, ilimle. Hacı Bayram Veli Hazretleri önce müderristir. Cüneyd-i Bağdadi gibi. Önce ilim.
İlim.
İlim olmadan hiçbir şey olmaz. 50 yaşına geldiği zaman ve hatta rahmetli Emin Hacer Hoca öyle söylerdi. Ethem Hoca, Hacı Bayram Veli Hazretleri'nin 55 yaş civarında tarikata girdiğini zannediyorum ve 90 yaşlarında da öldüğünü zannediyorum
evet.
derdi bana. Rahmetli Emin Hacer Hocamız.
Allah rahmet eylesin.
Fakir de hakikaten 85 sene falan civarında 87, 86, 84 kadar sene yaşadığını
evet.
Emin Hacer Hoca'nın ifadesine göre de 1345'te doğmuş olması gerekiyor. 90 sene yaşamış. 55'li yaşlarda
evet.
tarikata girdiğine göre inisiyasyon yoluna manevi tekamül yoluna girdiğine göre demek ki 55, 90, 45 sene tasavvufi hayat olmuş.
Evet ama o çok da insan yetiştirmiş.
Evet çok insan yetiştirmiş ama dikkat edin yetiştirdiği elemanlar işte Akşemseddin Veli, Akbıyık Meczup bilmem ne, Germiyanoğlu Şeyhi vesaire.
Eşrefoğlu Rumi.
Elvan-ı Şerefi, Eşrefoğlu Rumi damadıdır zaten o.
Evet.
Ondan sonra Akşemseddin Veli hemen hemen yetiştirdiği halifelerin hepsi hemen hemen çoğu büyük bir çoğunluğu medreseli.
Evet hepsi ilim.
Hep entelektüel.
İlim erbabı ya.
Ve Bayram Veli o entelektüel zihinle başı başına Bayram Veli diye bir kol oluşmuş.
Evet.
Halvetilik içinde bir kol oluşturmuştur.
Evet.
Bunu iyi değerlendirmek lazım. İlimle beraber tasavvuf olmalı. Bu devirde ilimle beraber tasavvuf yok. Adam namaz kılmayı bilmiyor. İbadet yapmayı bilmiyor. İşte dini bilimlerden haberi yok. İlim yok. Tasavvufa giriyor. Abuk sabuk bir şeyler yapıyor.
Evet.
Ondan sonra tasavvufun adı kötüye çıkıyor.
Evet.
Eskiden adam önce bir dinini yaşardı. Ondan sonra ilim sahibi olurdu. Tarikata ondan sonra girilirdi. Şimdi her gelenin içine girmiş, dalmış olduğu, tadına bakıp çıktığı bir spor kulübü haline gelmiştir.
Maalesef.
Fenerbahçe'yle Galatasaray'la gibi. Nakşilik, Kadirilik, Fenerbahçelilik, efendime söyleyeyim, sanki ona dönüştürüldü. Havası olması kaliteyi çok düşürmüştür.
Maalesef.
Kaliteyi çok düşürmüştür. Hacı Bayram Veli Hazretleri'nde mesela görüyoruz. Etrafında Hacı Bayram Veli Hazretleri'nin pek çok insan var. Akşemseddin Veli geliyor. 3 ay 4 ay kalıyor. Ve bunun 120 günü caminin altındaki Erbain hücresi var. Zifiri karanlık. 120 gün kalıyor orada.
Çilehane.
3 tane Erbain çıkartıyor. 3 çile çıkartıyor. Ve 3 çile çıkarttıktan sonra halifelik görüyor. Etrafındakiler diyorlar ki efendim ona 4 ayda halifelik verdin. Biz 20-30 seneden beri senin etrafındayız bu kadar sene. Bize halifelik görevi vermedin.
Neden vermedin?
Neden vermedin? Hacı Bayram Veli Hazretleri bu öyle bir zeyrek bir köse imiş ki, öyle bir akıllı köse, sakalı az, bol değildi. Yani hiçbir emrettiğime, hiçbir konuştuğuma hiçbir itirazda bulunmadı diyor. Çünkü ilmi ledün öğrenilirken Hazreti Musa gibi soru sorulmaz.
Evet.
Hızır Aleyhisselam soru sormayacaksın. La teselni an şeyin hatta uhtesereke minhü zikra. Ayet-i kerimesinin anladığı gibi tasavvufta soru yasak. İlimde de soru farz. Tefsir okuyun. Soru. Soru sormak farz. Sormazsan günah olur.
Evet.
Tasavvufta da kalp ilmi, susarak hal aktarımı. Hal aktarımda soru sorulmaz. Tam teslimiyet esasdır. Orada da soru kaybettiriyor.
Evet.
Bakın, zahiri ilimle batini ilmin arasındaki en büyük fark. Birisi sorularla tekamül ediyor. Akıl sorularla tekamül ediyor. Ama kalp sorularla kaybediyor. Biri imanla alakalı. Öbürü İslam'la alakalı.
Evet.
O da lazım, o da lazım. Soru sorulmadan elde edilen ilim, tasavvuf. Niye? Çünkü hal geçişimi. Şeyhimin sabrını görüyorum. Sabra dair kitaplar okuyorum. Sabra dair vaazlar ve nasihatler, sohbetler dinliyorum. Bunları gerçekleştirdikten sonra,
evet,
hal olarak ben de çıktıktan sonra ben yetişiyorum. İşte siz 30 yıldır etrafındasınız. Her bir şeyin aslını, esasını anlamaya ve soru sormaya çalışıyorsunuz.
Sürekli sorguluyor yani.
Ve hep konuşursunuz. O hiç konuşmadı. Hiçbir soru da sormadı, tekamül etti. Ben de fakir, etrafımdaki talebelerde bir tasavvuf hocasıyım ya.
Evet.
Tasavvuf hocası olduğum için hep hal intikaline çalışıyoruz. Özel olarak ilgilendiğim böyle talebelerim oluyor. Soru soruyor, susluyorum. Soru soruyor, susturuyorum. Üçüncü soru sorduktan sonra bir iki defa daha hak veriyoruz. Herkes Hazreti Musa gibi değil çünkü.
Evet.
Bakıyorum, sordun, sizinle bir alakamız kalmamıştır, bitmiştir. Bunu net söylediğim halde ve uzaklaştırdığım halde talebemi, talebem bunun yüzünden uzak bir, hala konuşmaya, hala soru sormaya devam ediyor. Ne zaman duvar olacaksın? Hal geçişimi ne zaman olacak? Soru hala var. Soru yasak.
Evet.
Bu maneviyat ilmi. Halle alakalı bilim. Yaşamayla alakalı. Konuşmayla alakalı değil bu. Haliyle hallenmek. Konuşmayla olmak. Yani senin amel olarak, amelin konuşacak. İlimde de dilin ve aklın konuşacak. İlmi. Önce ilim öğrendi, ondan sonra tasavvuf öğrendi. Hacı Bayram Veli'leri Cüneyd-i Bağdadi gibi. Önce ilim. Zirvelere çıkıyorsunuz. İlim olmadan bir adım atamazsınız. İlimi ben kutsallaştırmıyorum. Araçtır.
Araç.
Ve afakla alakalıdır. Enfüsle alakalı tasavvuf, irfanla alakalıdır. Birisine knowledge diyorsunuz, öbürüne gnosia diyorsunuz. Biri hikmet,
evet,
öbürü ilim. Hazreti Musa'nın talip olduğu ilmi ledündü, hikmet ilmiydi. Yani hikmetin bir boyutu, ilmi ledündü. Ve hiç konuşmayacağını. Hızır buluyor, ne yapalım diyor. Dayanamazsın ki, inneke len testati amaya sabra. Sen mutlaka bilmeyi bildin ama bilmemeyi bilmiyorsun. Ben sana bilmemeyi bildireceğim. Bilmemenin de bir eğitimi var. Bilmemenin eğitimini sana vereceğim.
Evet.
Sen biliyorumun eğitimini gördün şimdiye kadar. Bilmemenin eğitimi susmakla olur. Bilmiyorumu bilmek.
Evet.
Sen bana sabredemezsin dedi. Konuşmak yasak. Soru sormak yasak. O da seteciduni inşaallahu sabiran ve la asileke emra. Evet. Hayır dedi, ben sabrederim. İnşallah beni sabredenlerden bulacaksın. Ve senin bu emrine karşı çıkmam dedi. Bu milledünna ilma, katımızdan ilim verdiğimiz, özel ilim verdiğimiz ve bu ilmin de konuşmayarak elde edilmesiyle alakalı keyfiyeti bizim ilahiyatçı akademisyenlerimiz anlamıyorlar. İlim deyince hep soru. Var, soru var. Ama tefsir, fıkıh, hadis bunlar da var. Sormak farz.
Evet.
Yoksa ilim ölemez. Soruyla boğuluyor. Ama akılla alakalı. Kalbe gelince halle alakalı.
Evet.
Konuşuyor, konuşuyor, konuşuyor. İşte Akşemseddin susmayı becerdi ve soru sormamayı becerdi. Siz bunu beceremediniz. Onun için 4 ayda işi bitti diyor.
Kısa zamanda mesafe aldı yani.
Aklını devreden çıkarttı. Benim kalbime ve halime talip oldu. Siz ise benim halime ve kalbime tabi olmuyorsunuz. Hale ve kalbe talip olmak demek, hiç soru sormamak demektir. Siz geri kaldınız, Akşemseddin ilerledi diyor.
Evet.
İşte bu kadar.
Hocam evet, sadece Hacı Bayram Veli'nin bir iki yönünü hocamız bu programda ancak süremiz sınırlı olduğu için anlatabildik. İnşallah başka programlarda yine Hacı Bayram Veli Hazretleri'nin tasavvufa girişi ve yetiştirdiği talebelerden de hocamız inşallah bahsedecekler. Kıymetli dinleyenler, yarın başlayacak olan Hacı Bayram Veli Sempozyumu, Ankara'da Kalem Vakfı öncülüğünde tertip edilen Hacı Bayram Veli Sempozyumu ve Hacı Bayram Veli'nin hayatı, eserleri, tasavvufi görüşleri inşallah o sempozyumda ele alınacak. Sempozyumun da buradan duyurusunu yapmış oluyoruz. Hocamıza da çok teşekkür ediyoruz. Hacı Bayram Veli Hazretleri'nin hayatından bahsettiler kısaca. Efendim, bir sonraki programda tekrar buluşmak ümidiyle hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Hoşça kalın efendim.